Ayrım 25.
Kafamdaki binbir düşünceye, ileriye dönük henüz çözemediğim problemlerime rağmen, gözlerim şimdiye dek hiç olmadığınca parıldıyor, dudaklarıma sık sık bir tebessüm yerleşiyordu. Bebeğim kendisiyle ilgili düşüncelerimin yanı sıra bedenimde gittikçe belirginleşen yeriyle tüm hayatımı, damarlarımda dolaşan kanı, yüreğimin atışını, tüm yaşamımı, varlığımı paylaşıyordu. Buna rağmen Ezra'nın yokluğu ve benden uzak olması, üstelik nerede, ne şartlar altında olduğunu bilmemem, gittikçe yüreğimi daha çok ağrıtmaya başlamıştı. Daha uzun bir müddet Ezra'ya yazdıklarımı göndermem mümkün olmadı. Zira bana attığı birkaç satırlık mektuplar elime ulaşıncaya kadar alayı çoktan yer değiştirmiş ve başka bir istikamete yola çıkmış oluyordu. New York'un turuncu sonbaharı Kasım'la henüz buluşurken ben cephedeki cehennemin ateşi ve gecelerinin ayazı arasında nöbetler yaşadığım rüyalar görmeye başlamıştım. Karnım önce aylar alan değişikliğini şimdi neredeyse günlük telaşlarla tamamlıyordu. Göğüslerim şişmiş, pembe göğüs uçlarım iri koyu renk halkalarla çevrelenmişti. Başından beri korseyle, havalar serinleyince şallar ve tüniklerle kapamayı başardığım vücudum artık hiçbir kamuflajı kabul edemeyecek duruma gelmişti. Hep duyduğum hamile kadınlara mahsus aşerme ve sabah şikayetlerini yaşamıyordum. Tam aksine büyük bir enerjiyle üniversite galeri arasında koşturmaya ve yapmam gereken her şeyi yapmaya devam ediyordum. Celeste ve Shanna'nın zaman zaman bana bir şeylerden şüpheleniyor gibi baktıklarını ama bendeki değişikliğin ne olduğuna dair en ufak bir ipuçları olmadığı için soru bile sormaya çekindiklerinin farkındaydım. Yalnızca Celeste bir keresinde "Küçüğüm, biraz kilo almak sana çok yakıştı" dedi ve gerçekten de sadece kilo aldığıma inandığından emindim. Aksine aklına getirecek hiçbir şey yoktu ortada. Eva Florsheim ise en son konuşmamızda Ezra'nın bana olan aşkından bile habersiz olduğumu bildiği ve veda davetinde hiç de iki sevgili gibi görünmediğimiz için bir daha bana Ezra konusunu açmamıştı dahi. Shanna'ya gelince zamanımızı neredeyse hep beraber geçiriyor olduğumuz için hayatımda bir erkek olmadığından çok emindi. Hatta zaman zaman ya akrabası genç bir adamı ya da Bill'in yakın arkadaşlarından birini benimle tanıştırmak için bahane arıyordu. Yüreğimi yaşadığı trajediden kurtarıp artık hayata döndürmem gerektiğini söyleyip duruyordu. Kimse bilmiyordu ki benim yüreğimin yarısı çoktan sevdiğiyle beraber okyanusu aşmış, Fransa'da bir yerlerde cephelerden birinde çarpıyordu. Diğer yarısı da burada bebeğimi büyütmek için atıyordu. İlk defa bu kadar bütün, bu kadar mükemmel olduğumu hissediyordum. Kasım ayının ilk günü, bedenim artık haftalık, günlük büyümelerden sıkılmış ve sanki bir gecede bebeğimi büyütmek ister gibi isyanla, ertesi sabah hiçbir kıyafetime sığmadı. Belli ki bebeğim daha fazla saklanmak istemiyordu. Ama ben onun sırrını henüz kimseye anlatmaya hazır değildim. Daha babasına bile söylememiştim. Sabahın erken saatleriydi. Okula çıkmak üzere duşumu almış, belime oturmayan eteklerim, düğmeleri kapanmayan bluzlarım yatağın üzerinde yayılmış, ellerim çıplak karnımın şişliği altında birleşmiş, aynadaki anne adayı görüntümü izliyordum ki, Shanna ile aramızda anlaştığımız üzere üç kısa zil sesiyle kapı çalındı. Sabahlığımı üzerime geçirip kapıyı açar açmaz, gayri ihtiyari karnımı kamufle etmek için hemen kollarımı göğsümün altında kavuşturdum. "Hala hazır değil misin?" diye sordu arkadaşım hayretle. Aceleyle yatak odasına gitmeliydim. Ama kapıyı kapamak üzere kollarımı çözdüğümde, sabahlığımın robadan kurdelesi altından beliren şişlik, Shanna'nın gözünden kaçmadı. Bakışlarımız karşılaştı. Gözleri inanamayarak dehşetle büyümüştü. Elini ürkerek karnıma doğru uzatırken mırıldandı. "Aman Tanrım, Hüma, sen hamilesin." Bunu söyledikten sonra yine de gözlerimin içine bakarken benden söylediğinin aksi bir açıklama duymak için can attığını görebiliyordum. Yanakları al al olmuştu. Karnıma koyduğu elini ateş değmiş gibi çekmiş, benden cevap yerine sadece bir gülümseme alınca aynı inanmazlıkla tekrar geri bırakmıştı. Tekrarlayıp duruyordu. Aman Tanrım, sen gerçekten hamilesin. Nasıl, ne zaman, Hüma? Evet sevgili Şana, hamileyim. Ve bana bunu söylemedin. Sesi kırgındı. Hiç kimseye söylemedim Şana. Ama ben hiç kimse değilim. En azından öyle olmadığımı düşünüyordum. Onun elini avuçlarımın arasına aldım ve dostça sıktım. Sayfa 208. Şana, senden daha yakın bir arkadaşım olmadığını ve sana ne kadar güvendiğimi biliyorsun. Ama bu konudaki sessizliğin aksini söyler gibi. İnan Şana, bu arada geçen zamana ihtiyacım vardı. Her şey o kadar çabuk ve beklenmedik bir şekilde gelişti ki, önce kendimi hazırlamam ve hiç kimsenin etkisinde kalmadan bir karar vermem gerekiyordu. Yine de benimle paylaşabilirdin. Hiç kimseyle paylaşmadım şimdiye kadar ve işte gördüğün gibi yine ilk öğrenen sen oldun. Yumuşamaya başlamıştı. Yüzüme tatlı bir kızgınlık ifadesiyle gülümseyerek baktı. Seni sabah mahmurluğunda yakalamasaydım yine haberim olmayacaktı ama. Ne yapacaktın Hüma? Doğuma giderken mi haber verecektin? Arkadaşımı elinden tutup yatak odasına doğru ilerlerken cevapladım. Hayır, ama ilk haberi babasına vermek istemiştim. Şana bir bebek için bir de baba gerektiğini birden hatırlamış gibi heyecanla atıldı. Gerçekten babası kim? Kim bu gizli aşık? Yatağın üzerine yayılmış kıyafetlerimi görünce şaşırdı. Sesine yeniden endişeli bir ton hakim olmuştu. Yoksa bir yere mi gidiyordun? Güldüm. Hayır hayır, bir yere gitmiyordum. Sadece içine sığacak bir kıyafet arıyordum. Bana yardımcı olabilirsen ben de sana sırrımı anlatacağım. Boşuna uğraşma. Bugüne kadar idare edebilmiş olmana bile şaşıyorum. Tanrı aşkına Hüma, neler geçiyor aklından? Daha ne kadar saklayabilirdin ki? 3-4 aylık var mı? 5 ay bitti. Şana'nın şaşkın bakışlarında zeki pırıltılar gezindi. 5 ay dedi, sonra tekrarladı. 5 ay, 5 ay. Bana sorar gibi bakarken bir taraftan da kafasından olayları ve tarihleri geçirdiğinin farkındaydım. Ona inatla bir şey söylemeden sadece gülümseyerek tahminini bekledim. Birden cevabını bulmuş olmalıydı. Tanrım, Ezra. Yüzümdeki ifadenin değişmediğini görünce yatağın kenarına adeta çökerek oturdu. Doğru mu? Gerçekten Ezra mı? Arkadaşımın yanına oturup elimle usulca karnımın şişkinliğini okşarken evet dedim. Evet, babası Ezra. Ezra'nın adını anmak birden içimi burkmuştu. Bu haberi ilk ona vermek istemiştim. Bu odada yan yana oturup elini bebeğimizin üstüne koyup heyecanla karnımı okşayacağını, büyüyen uçları koyulaşan göğüslerime hayranlıkla seyredeceğini ve gözlerimizde yaşlarla bebeğimize isimler düşüneceğimizi hayal etmiştim hep. Gözlerimden inen yaşları engelleyemedim. Şana kendini yaşadığı şaşkınlıktan kurtarıp kolunu omzuma attı ve yanağımı okşarken şefkatli bir sesle sordu. Kendisi biliyor mu? Hayır, henüz değil. Ona yazmak için biraz zaman geçmesini, her şeyin yolunda gittiğinden emin olmayı bekledim. Neden emin olmayı bekledin? Hamile olduğundan mı? Eliyle karnımı okşayarak konuyu hafifletecek bir gülüşle devam etti. Bence artık pek şüphe götürecek durum kalmamış. Çok büyük bir sürprizdi Şana. Kendimi bu fikre alıştırmak için yalnız kalmaya ihtiyacım vardı. Ezra'ya yazacağım zaman da cepheye yola çıkmışlardı ve o günden beri mektuplarım birikmeye devam ediyor. Henüz hiçbir şeyden haberi yok. Şana benim aylardır düşündüğüm, bundan sonra karşılaşacağım zorlukları saymaya başladığında benim kararlılığım karşısında söyleyecek fazla bir şey bulamadı. Bunu daha en başında hallettirebilirdik, biliyorsun. Hayır, bunu hallettirmeyi hiçbir an düşünmedim. İlk duyduğumda dahi. Bu bebeği istiyorum Şana, hem de çok. Ezra ile evli olup olmamak umurumda değil. Onu çok seviyorum. Şana bir kez daha şaşırdı. Ezra'yı ne kadar sevdiğini bilirim canım. Ama ne zamandan beri sevgili olacak kadar sevdin hiç anlamıyorum. Kaldı ki ne zamandır onun sana aşık olduğunu da görmemene rağmen. Sen de farkında mıydın? İlahi prenses, Ezra'nın seni her gördüğünde adeta alev aldığını fark etmemek mümkün müydü? Benim şaştığım senin nasıl olup da o kadar kayıtsız kaldığındı. Parmaklarımı yatağın üzerindeki giysiler üzerinde dalgın bir tavırla dolaştırdım. Sanırım benden başka herkes bu alevi görmüş. Şana muzip bir ifadeyle gözleri karnımda, sesimdeki hüzün tonunu yatıştırmaya çalıştı. Canım, sonunda sen de görmüşsün işte. Gülmeye başlamıştık. Sorun olarak görünen hiçbir şeye çare bulmuş değildik ama arkadaşım benim sırrıma ortak olduğu, ben de bugüne kadar saklamama rağmen şimdi bir can dostumla paylaşıyor olmanın verdiği rahatlıkla gülebiliyordum. Şana beni rahatlatmak istediği her zaman yaptığı gibi ellerini coşkuyla çırparak ayağa kalktı. Tamam, bugünü kendimize tatil ilan ediyoruz ve alışverişe çıkıyoruz. Sen çılgınsın derken fikri çoktan kabul etmiştim bile. Daha geniş hamile elbiseleri almanın ancak bedenimi rahatlatacağını ama çevreye karşı beni artık koruyamayacağını biliyordum tabii ki. Dul genç bir kadının evlilik dışı çocuk sahibi olmasının hem üniversitede hem de çevremde kabul görmesinin ne kadar zor olduğunun bilincindeydim. Yine de karşılaşacağım hiçbir eleştiri, kınama, ceza bebeğimin yaşamından ve var olmasından daha mühim değildi benim için. Geç yakaladığım Ezra'nın aşkını bedenimde saklayıp büyütüyor olmak, beni sanki kaçırdığım ve onu da hasret bıraktığım sevgi zamanlarının acısını çıkarıyor hissiyle mutlu ediyordu. Aurora bebek. Artık dünya gözümde değildi. Bebeğimin varlığı benim hayatımda bir dönüm noktası olmuştu. Ondan evvel verdiğim cesurane kararların hepsi kendim içindi. Ama şimdi rahmimde büyüttüğüm aşk meyvesi için her zamankinden daha fazla cesur olmam gerektiğini biliyordum ve bu gücü kendimde hissediyordum. Tek eksiğim bu sevgi ve güç yoğunluğunu tatlı Ezra'mla paylaşamamaktı. Diğer taraftan artık bana çok yakın olan özel kişilere hayatımdaki bu sürpriz gelişmeyi anlatmam gerekiyordu. Şana ile aldığımız hamile kıyafetlerinden ilkini giydiğim akşam bu dostlarımı evime çağırdım. Sevgili Celeste, Paul, günlük hayatımın iki önemli ismi, üniversitede hem danışmanım hem yakın dostluk kurduğum sanat tarihi profesörüm Dr. Ronald Klein, ve artık iyi bir arkadaşım olan galerideki patronum Eva Florsheim arka arkaya içki saatinde dairemin zilini çaldılar. Durumumu açıklamayı her birine ayrı ayrı anlatmak yerine görüntümle söyleyeceklerimi bir defada söylemeye karar vermiştim. Hazırladığım tiyatro oyununda Şana yardımcımdı. Ben yatak odasında beklerken o gelenlere kapıyı açıp içkilerini ikram etti. Çağrılan herkes toplandığında da bana haber verdi. Aynada kendime bir kez daha baktım. Üzeri kahverengi art deco desenli, kahverengi tül bir bandın çevrelediği ve kalça hizasına kadar dümdüz inen, diz altında krem rengi yün krep elbiseyle, aynen mecmualardaki hamile elbisesi reklamlarından fırlamış gibiydim. Uzun zamandır cenderede tutmaya çalıştığım karnım sanki rahatlamış, teşekkür olarak biraz daha da büyümüş gibiydi. Az sonra içeride bekleyen dostlarımın üzerinde yaratacağım şaşkınlığı düşünerek gülümsedim. Bana olan yakınlıklarına rağmen Ezra'nın anne ve babasını bu haberden uzak tutmak istemiştim. Böyle özel bir durumu onlarla nasıl paylaşacağımı bilemiyordum. Kaldı ki onlardan bir beklentim varmış zannedilmesini veya bana hali hazırda olduğundan daha farklı bir şekilde kol kanat germelerini istemiyordum. Ayrıca yaza kadar Florida'da olmaları büyük bir şanstı. Shanna'nın işaretiyle yatak odasından çıkıp salona doğru yürüdüm. Kapının ağzında durduğum zaman herkes kadehi elinde sohbetteydi. Beni fark ettikleri anda, önce tahmin etmediklerinden olsa gerek, kıyafetimin özelliğini seçemediler. İlk fark eden Eva oldu ve ondan sonra dairem büyük bir şok, şaşkınlık, ardından sevinç ve coşkuyla doldu. Ancak sırrımın mecbur olduğumdan daha fazlasını açıklamadım. Çocuğumun babasının Ezra olduğunu bir tek Celeste baş başa kaldığımız bir anda fısıldadım. Ötekiler zaten bir travma yaşadığımı düşünerek bu gizliliğime saygı gösterdiler. Ama Eva'nın gözlerindeki gülümseyen pırıltıdan bir şeyler sezdiğinin farkındaydım. Durumumun üniversitede kabul görmeyeceğini biliyordum. Profesör Klein'in benim için çare üretmek zorunluluğunu ortadan kaldırmak için ona o senelik kaydımı donduracağımı söyledim. Galeride ise hamile yönetici asistanının evli olmamasının ne Eva ne de müşterileri için bir mahzuru vardı. İşime gidebildiğim son güne kadar devam edecektim. Sevgili Celeste'm, benim fedakar mürebbiyem, can dostum, kendisinden böyle bir haberi sakladığım için belki de Shanna'dan daha fazla kırılmış olmalıydı. Ama katiyen belli etmedi. Çocukluğumdan beri çok iyi tanıdığım ve her zaman bana huzur veren o sıcacık gülümsemesiyle sarılarak kutladı. Her nedense dedi, senin anneliğini de her zamanki gibi maceracı bir ruhla yaşayacağını hep tahmin etmişimdir. Ama buna rağmen beni şaşırtmaya muvaffak oldun küçüğüm. Bugüne kadar bunu kendi başına sırtladın ama bundan sonra biz hepimiz senin yanındayız. Lütfen bizimle paylaş ve alabileceğin her yardımı al. Bebek için de merak etme, sana baktığım gibi ona da bakacağım. Gözlerim yaşarmıştı. Celeste'in bunca sene sonra kendine ait bir hayatı yaşamaya başladığı bir sırada, başka bir sürprizle onu yine kendime esir mi edecektim? Hayır, buna hakkım yoktu. Çok minnettarım sana Celeste'cim. Ama senden böyle bir şey beklemeye hakkım yok. Bırak bebek için başka bir çare düşünelim. İtiraz duymak istemiyorum. Karar verilmiştir. Bebeğine ben bakacağım. Celeste'in hayatını artık daha fazla mahvetmemek için bakışlarımla Paul'den yardım istedim. Ama o karısının omuzuna kolunu atarak dudaklarını büzdü ve onun dediklerini tekrarladı. Karar verilmiştir. Bizde söz Celeste'indir der gibi manidar bir bakışla gülümsedi. Her ikisine de sarılıp kucaklamaktan ve gözyaşları içinde teşekkür etmekten başka çarem kalmamıştı. Sonra kadehler bana ve bebeğimize kalktı. Bir tek Eva muzip bir ifadeyle gözümün içine bakarak ve mutlu babanın şerefine diye ekledi. Ona gülümsemekten başka bir cevap vermedim. Geç vakitte herkes gittikten sonra göndermek üzere beklettiğim mektupların devamı olarak o gece yaşananları Ezra'ya yazmaya başladığımda içimde beni hayal kırıklığına uğratacağı korkusu yanında bir huzur da vardı. Onun mektupları aldığında son iki aydır gün be gün yazdıklarımı ne büyük bir sevinçle okuyacağını düşündükçe ona vereceğim mutluluğu şimdiden paylaşmanın heyecanıyla uyku tutmayan uzun bir gece yaşadım. Sabaha kadar yaşadıklarımı, duygularımı, bebeğimizin nasıl büyüdüğünü, bana verdiği mutluluğu yazdım, yazdım, yazdım. Huma sayfa noktalandığında bir müddettir elinde duran kadehten tek yudum dahi içmemiş ve nefesini tutarak okumuş olduğunu fark etti. Derin bir iç çekişle defterini kanepeye bırakıp ayağa kalktı. Elinde içkisi verandaya çıktı. Evde sessizlik hakimdi. Ne aşağı kattaki verandada ne de balkonun diğer ucundaki odada bir hareket vardı. tek duyulan, okyanusun açığından patlayıp gelen dalgalardı. Pervaza dayanıp konyağını yudumlarken, düşünceleri babaannesinin yerinde kendisi olsa ne yapacağı, nasıl bir karar vereceği üzerine yoğunlaşmıştı. Hatıratın her noktasında durup okuduklarını hazmetmek ve o durumda olsa nasıl bir tavır sergileyeceğini hissetmek istiyordu. Başından beri cinselliklerini korunarak yaşadıkları kocasıyla hiçbir gün aralarında bir çocuk mevzuu geçmediğini düşündü. Hiç konuşmamalarına rağmen ikisinin de çocuk sahibi olma fikrinden uzak kaldığı kesindi ki aralarında anlaşmış gibi hep korunmayı tercih etmişlerdi. Genç kadın kocasıyla ne olacağını aldırmadan tamamen hür sevişmeler yaşadığını ve hamile kaldığını hayal etti. Birden çocuk sahibi olma fikri içini ısıtmıştı. Bedeninin babaannesinin anlattığı gibi yeni bir şekil kazanmaya başladığı fikriyle büyüyen karnını, dolgunlaşan ve uçları koyulaşan göğüslerini hayal etti. Kocasının hamile bedenine aynı ilgiyi duyup duymayacağı sorusunu sordu kendisine ve cevapsız kaldı. "Tanrım," dedi kendi kendine mırıldanarak. "Bu kadar mı konuşmadan, birbirini çözme gereği duymadan yaşamışlardı kaç yıldır? Bir gün beraber can verebilecekleri bir bebek nasıl olup da hiç sohbetlerine bile konu olmamıştı? Çocuk mu istemiyorlardı, yoksa ilişkilerinde bir çocuğa yer olmadığını mı düşünmüşlerdi, yüksek sesle söylemeselerdi? Bilemiyordu. Soruları cevapsız kalıyordu. Birden hayatında bir boşluk hissetti. Verilmiş mucizevi bir imkanı kullanmamış ve şansını kaçırmış gibiydi sanki. Sonra başını rüyadan uyanır gibi iki yana salladı. Babaannesinin hayatıyla kendi realitelerini karıştırmaya başlamıştı. Kanepeye geri dönüp defteri eline aldı. Yeni sayfada yine el yazısından Ezra'ya ait olduğu belli mektuplar başlıyordu. Birkaç sayfayı parmaklarının arasında çevirdi. Kısa, aceleyle yazılmış, kiminin üzerindeki tarih ıslanıp silinmişti. Bazı notlar, cümleler yer yer kesintiye uğramış, belli ki kıskanç zaman aralıklarında bazen bir başka kalemle, bazen gelişi güzel bir yazıyla, ısrarla yazılmaya devam edilmişti. "Aşkım benim, yolda yanlış ellere geçme ihtimaline karşı mektuplarımızda detay vermemiz yasak. Sana nerede olduğumuzu, buralara nasıl geldiğimizi onun için yazamıyorum. Bundan sonra nereye gideceğimizi ise zaten bilmiyorum. Ama şu kadarını bil ki, dağlarda, ormanlarda, okyanusta, durduğumuz şehirlerde, yediğim ekmekte, içtiğim suda, çadırımda, her yerde benimle hep sen varsın. Hayatının nasıl gittiğini merak ediyorum. Bana ne zaman yazabileceğini sana bildireceğim. Seni delice seven Ezra, Ekim 1917. Aşkım, ruhum, hayatım. Sana olan hasretim çoğaldıkça ne kadar çocukça bir şey yaptığımı daha iyi idrak ediyorum. Ama işte bak yine o, bu ayrılık olmasaydı bu geceyi de yaşamayacaktık belki. Sözlerini hatırlıyorum da, iyi ki uzaklaşmışım diyorum. Ben seni hep sevmiştim. Ama sen o son geceyi beklemiştin sevgini fark etmek için. Seni yüreğimi yakan hasretimle kucaklıyor, güzel gözlerini, saçlarını, yüzünü öpücüklere boğuyorum, eşsiz aşkım benim. Seni delice seven Ezra, Ekim 1917.